Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 6 Behmen 1401, Hicri Kameri 4 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 26 Ocak 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, geçmişten geleceğe Fars Körfezi adının kalıcılığı ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslam İnkılabı rehberi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Fransa'nın İran'da huzursuzluğu teşvik etmesinin dostanı olmadığını söyledi. Amerika Temsilciler Meclisi, İran İçişleri'ni karışarak kargaşacılara destek verdi. Erib Başkanı, dış yayına kalanlarının Avrupalı olmayan uydulardan yayımlanmakta olduğunu belirtti. İran ve Türkiye'nin işbirliğinin bölge halkının lehine olduğu belirtildi. Ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türkiye'nin 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacağını iddia etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Avrupa'nın birçok ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakaretlere gösterdiği tepkide ifade özgürlüğü sloganıyla Kur'an'a yapılan küstahça hakaretler istikbar saldırılarının hedefinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın özü olduğunu gösteriyor vurgusunda bulundu. Geçen cumartesi Danimarka'nın aşırı sağcı Hardline Partisi'nin lideri Rasmus Paludan, yoğun polis güvenliği ortamında Stockholm'da Türkiye Büyükelçiliği yakınında Kur'an'ın bir nüshasını ateşe verdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin eserlerini koruma ve yayımlama dairesi Arapça Twitter sayfasında bir yazıda Kur'an-ı Kerim'e yönelik akıl almaz hakaretlere karşı İslam İnkılabı liderinin tepkisini yayımlayarak ifade özgürlüğü sloganıyla Kur'an'a küstahça yapılan hakaretler istikbar saldırının hedefinde Kur'an-ı Kerim ve İslam'ın özü olduğunu gösteriyor ifadelerine yer verildi. Ayetullah Hamenei mesajının devamında şu cümleleri paylaştı. İstikbar komplolarına rağmen Kur'an her geçen gün daha popüler hale geliyor ve istikbal İslam'a aittir. Kutsal değerleri aşağılama ve nefret yayma gibi kirli politikaya karşı dünyanın tüm özgürlükçüleri Müslümanların yanında yer almalıdır.
İran hükümet sözcüsü, Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığı, insanlık dışı bir hareket, yüz milyonlarca Müslümanın manevi haklarına aykırı ve şiddeti teşvik eden bir eylem olarak değerlendirdi. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bahadır Cehrumi yayınladığı bir tweette, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'a saygısızlıkla bulunmak, yüz milyonlarca Müslümanın manevi haklarına aykırı, insanlık dışı bir harekettir ve şiddeti teşvik eder diye yazdı. Cehrumi şöyle devam etti. Bu esef verici olayın inkar edilemez bir gerçeği de var ve o da Batı'nın insanlığa ve ahlaka karşı saldırılarının her geçen gün daha da görünür hale gelen ve yüce özgürlük ve insan hakları kavramlarını yanlış yorumlayarak oluşturduğu etkilerdir. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri çarşamba günü meclisin açık oturumunda Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakareti kınayan bir bildiri yayımlayarak şu ifadelere yer verdiler. Batılı devlet adamları sahte ifade özgürlüğünü savunma bahanesiyle kutsallıklara karşı nefreti yayma yolunda aşırılık yanlısı unsurları serbest bırakıyor ve toplumlarında İslam karşıtlığını ve İslamofobiyi kurumsallaştırıyorlar.
İran Dışişleri Bakanı Fransa'nın İran'da isyan ve huzursuzlukları teşvik etme tutumunun dostane olmadığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile yaptığı telefon görüşmesinde Fransa'nın İran'da huzursuzluğu teşvik etme tutumunu dostane bir tavır olmadığını belirterek bazı Fransız yetkililerin müdahaleci açıklamalarını eleştirerek Tahran her zaman müzakere ve diplomasi yolunu tercih ediyor ancak gördüğünüz gibi çatışmacı yaklaşımda attığımız adımlar da acil, etkili ve karşılıklıdır dedi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu ile ilgili Avrupa Parlamentosu'nun yapıcı olmayan eylemini eleştirerek Muhafızlar Ordusu'nun İran'ın milli güvenliğinin koruyucusu ve bölgede güvenliğin sağlanması ve terörle gerçek mücadeledeki önemli rolüne değinerek İran İslam Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin tavırlarını titiz bir şekilde izliyor ve kendi atacağı adımlarını ona göre ayarlayacaktır diye ekledi. Fransa Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Tahran ile Paris arasındaki ilişkilerin önemini vurgulayarak Fransa'nın İran'ın iç işlerine karışmadığını söyledi. Colonna ayrıca Fransız mahkumların serbest bırakılmasını da talep etti.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi paylaştığı tweet mesajında Tahran'a döndüğünü duyurdu. İran İngiliz vatandaşı Ali Rıza Ekberi'nin casusluk suçlamasıyla verilen idam kararının infazı ardından İngiltere Dışişleri Bakanlığı bir tweet mesajında geçici olarak Büyükelçisi Simon Shercliffe'i Tahran'dan çağırdığını duyurdu. Dışişleri Bakanı James Cleverley bir tweet mesajında Ekberi'nin idamına Londra'nın tepkisine değinerek İran Başsavcısına yaptırım uyguladıklarını, İran Maslahat Güzarı'nı çağırdıklarını ve geçici olarak istişareler için büyükelçilerini çağırdıklarını duyurdu. İran Press'in haberine göre Simon Shercliffe paylaştığı yeni tweette şöyle yazdı. İran'a yeni döndüm. Duvarlarımız yazılan yazılar gerçekleri değiştirmez ki benim tecrübeme göre İranlıların çoğu birbirlerine ve de yabancılara karşı nazik ve saygılıdırlar.
Amerika'nın İran'ın iç işlerine müdahalelerinin devamında Temsilciler Meclisi de İran'da son isyan ve kargaşalara destek bildirisi yayımladı. İran Peres'in haberine göre Amerika Temsilciler Meclisi İran'da son olaylar ve kargaşaları destek bağlamında bir bildiri yayımladı. Bildiri 420 evet ve 1 hayır oy ile onaylandı. Beyaz Saray'da İran'ın iç işlerine karışma siyasetlerinin devamında olayların başlamasından itibaren kargaşalara destek vererek boş vaatlerle kargaşacılara destek verdiğini ve Biden yönetiminin bu konuda sorumluluk duyduğunu iddia etti. İran İslam Cumhuriyeti daha önce Amerika ve Batı'nın müdahaleci tutumlarının sonuçları hakkında uyarıda bulunarak yapılan eylemlerin karşılıksız kalmayacağını belirtti.
İRİB Başkanı Peyman Cebelli tüm yaptırımlara rağmen dış yayın kanallarının Avrupalı olmayan uydulardan yayınlanmakta olduğunu belirtti. İran Peres'in haberine göre Peyman Cebelli dün Bakanlar Kurulu marjında yaptığı açıklamada dış yayınlar kanallarının Avrupa uydularının yaptırımları ardından Avrupalı olmayan uydularla olumlu bağlantıların kurulduğunu belirtti. İRİB Başkanı yaptırımlara rağmen dış yayınların kesilmediğinin altını önemli çizerek Nevruz Bayramı ve mübarek Ramazan ayı için özel programların hazırlandığını ve programlama gruplarının işlerini yaptıklarını ifade etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İran'da üretilen radyo ilaçların 9 ülkeye ihraç edileceğinin gündemlerinde olduğunu duyurdu. Muhammed İslami dün Bakanlar Kurulu toplantısı aralarında düzenlediği basın toplantısında İran Pres muhabirinin sorusunu yanıtlayarak İran'ın radyo ilaçlar üretiminde bilinen bir ülke olduğuna işaretle yerli olarak üretilen radyo farmasötiklerin kanser hastalıklarının tedavisinde daha yüksek etkinlikle kullanıldıklarını belirtti. İslami radyo farmasötik üretimi alanında artık gerçek anlamda küresel düzeye ulaştık ve bu alanda dünyada ilk 5 ülke arasındayız dedi. İslami ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün İran ziyaretinin planlanması ve istişare edilmesinin gündemde olduğunu ifade etti. İslami şunları kaydetti. Batılılar İran'ın barışçıl nükleer programından sapma suçlamasını İran'a karşı bir baskı aracı olarak kullandılar. Fakat bu suçlamanın büyük bir yalan olduğunu kendiler de biliyorlar.
İsveç'te tutuklu bulunan İran vatandaşı Hamid Nuri'nin kızı, savcının davayı soruşturma sürecinde ihmalkar davrandığını kabul ettiğini söyledi. 9 Kasım 2019'da İran vatandaşı Hamid Nuri, evlatlık aldığı kızının aile içi anlaşmazlıklarını çözmek amacıyla İsveç'e gidişinde bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından tutuklandı ve yaklaşık 38 aydır cezaevinde bulunuyor. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hamid Nuri'nin kızı Atiye Nuri, Nuri Bey'in iki yeni avukatı pazartesi ve çarşamba günleri kabul edilebilir bir savunma yaptı ve mahkemenin görüşünü bir ölçüde değiştirmeyi başardı dedi. Atiye Nuri'ye göre avukatlar mahkemede Nuri Bey'e hapishanede yapılan muamelenin uygun olmadığını vurguladılar ve mahkeme savcısı davanın inceleme sürecinde ihmalkar davranıldığını kabul etti. Mahkeme savcının ihmali sonucu Nuri 1200 gündür tek kişilik hücre hapsinde tutuluyor dedi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Suriye'den sanatçı ve film yapımcıları 17. Uluslararası Direniş Filmleri Festivali kapsamında işbirliği yapacak. Suriye Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Zava başkanlığındaki Suriye'den üst düzey bir sanat ve medya heyeti İran'ı ziyaret ederek Enklav ve Kutsal Savunma Sinema Derneği CEO'su Seyit Muhammed Hüseyin'i ve 17. Uluslararası Direniş Film Festivali Sekreteri Celal Gaffari Kadir ile bir araya gelerek görüştü. Ahmet Zava, Fetih Rivayeti Kültürel Kurum Kutsal Savunma ve İnkılap Sinema sitesinde gerçekleştirilen bu toplantıda iki ülke arasında ortak film ve dizi yapımının önemine vurgu yaparak amacı Suriye medeniyetini ve kimliğini yok etmek olan ve Suriye devleti ve halkını hedef alan terör savaşı ile ilgili gerçeklerin ifade edilmesi bir zarurettir. Film endüstrisi Suriye'de olup bitenlerin gerçek resmini ve Batı'nın Suriye halkına yönelik zorlayıcı eylemlerinin çeşitli sonuçlarını aktarmada ve yanıltıcı Batı medyasına karşı koymada ve bunlarla yüzleşmede amaçlı bir role sahiptir dedi.
İran Tarım Bakanı, Kazakistan ile İran arasında ticaret alanında 3 milyar dolarlık bir planın hedeflendiğini duyurdu. Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ve Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu'nun 18. toplantısına katılmak üzere bu ülkeyi bir heyet başkanlığında ziyarette bulunan Seyit Cevat Sadatinejad, dün başkent Astana'daki Uluslararası Havaalanı'nda bu yıl 18. toplantısı yapılacak olan İran-Kazakistan Ekonomik Komisyonu, iki ülke arasındaki en aktif ekonomik komisyonlardan biridir dedi. Sadatinejad, iki ülke arasında 3 milyar dolarlık bir ticari planın hedeflendiğini işaretli, bu miktarın yaklaşık 500 milyon doları şimdiden uygulandığı ve bunun 6 katına çıkarması gerekiyor dedi. İran Tarım Bakanı bu ziyarette ulaşımın demir yolu, hava ve kara gibi çeşitli bileşenlerinde lojistik ve bankacılık bölümleri olmak üzere iki ana programları olduğunu belirterek, bu ziyarette özel ilgi gösterilen konulardan biri olan sınır ötesi ekim, Kazakistan'da bizim için çok iyi bir kapasitedir diye kaydetti.
İran-Türkiye Parlamenter Dostluk Grubu Başkanı, ikili işbirliğinin ekonomik kalkınma ve halkın refahında etkili rol oynadığını ve bunun faydalarının bölge ülkelerine de ulaşacağını söyledi. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Adil Necefzade dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile Ankara'da yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin devamlılığının önemini işaretle iki ülke parlamentoları arasında dinamik ve büyüyen bir ilişki söz konusudur ve iki taraf arasındaki istişareler farklı düzeylerde devam ediyor dedi. Necefzade düşmanın bölücülük komplolarına karşı Müslümanların vahdetinin önemine işaretle bugün İran ve Türkiye Müslümanlarının dayanışması istikbar otoriter sisteme karşı güçlü bir İslami blok inşa ederek eskisinden daha güçlü bir rol oynuyor dedi. İki ülke arasındaki dini ortak noktalara da değinen Mustafa Şentop, bazı Avrupa ülkelerinde yayılma başlayan İslam karşıtlığına karşı İslam'ın sesini daha fazla duyurmak için aralarındaki işbirliğinin genişletilmesine vurgu yaptı.
Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana Herson Limanı'nda demirli bulunan Türkiye bandıralı Tuzla isimli yük gemisinin köprü kısmına bir füze isabet etti ve yangına neden oldu. Ukrayna'nın Herson şehrindeki limanda bulunan Türkiye bandıralı yük gemisine füze isabet etti. Füzenin isabet etmesinin ardından gemide yangın çıktığı bildiriliyor. Bölgedeki kaynaklar ve limandaki kamera kayıtları da füzenin gemiye isabet ettiğini doğruluyor.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Türkiye'nin NATO'dan ayrılacağını iddia etti. Haber kaynakları Ethem Sancak bir siteye verdiği demeçte Vatan Partisi tarafından düzenlenen NATO'dan çıkalım eylemlerine değinerek, NATO bizi yaptıkları provokasyonlarla bu eylemlere zorluyor. Son olarak komşumuz Yunanistan ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyor. Türkiye 5-6 ay sonra NATO'dan ayrılacak dedi.
Amerikan Başkanı Londra, Paris ve Berlin'in tanklarını Ukrayna'ya sağladığını belirterek Amerika'nın da Kiev'e 31 Abrams tankı göndereceğini söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Amerika Başkanı Joe Biden, dün İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle Ukrayna'ya askeri desteğin sürdürülmesi gereği konusunda telefonla görüştüğünü söyledi. Bu arada Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, Amerikan harekatına yanıt olarak şunları söyledi. Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna'ya olası teslimatı Rusya'ya karşı bir başka açık provokasyon olacaktır.
Suriye resmi haber ajansı Amerika'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki üslerine silah ve mühimmat taşıyan bir konvoy gönderdiğini bildirdi. Suriye'nin resmi kaynakları dün akşam Amerika'nın Suriye topraklarını işgal etmek ve kaynaklarını yağmalamak için Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen Kürt milislerle işbirliği içinde Kuzeydoğu Suriye'deki üslerine silah ve mühimmat sevk ettiğini bildirdi.
Ve Filistin Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre Evimiz İsrail Parti lideri Avigdor Lieberman dün akşam yaptığı açıklamada Siyonist rejimin daha önce görmemiş bir ekonomik krize doğru ilerlediğini, 10 yıllardan beri böyle bir şeye şahit olmadıklarını ve sorumluluğunun da tamamen Netanyahu'ya ait olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizin saati burada sona eriyor.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslami kutsallara hakaret ve Müslümanların önemli göreviyle ilgili. Danimarka İsveç vatandaşı Rasmun Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e hakaret etmesinin üzerinden daha 3 gün geçerken, bu kez Hollanda vatandaşının Uluslararası Adalet Divanı'nın bulunduğu Lahey Belediye Başkanı'ndan izin ile benzer bir çirkin harekette Kur'an-ı Kerim'i ateşe verdi. Paludan da İsveç hükümetinden izin alarak ve polisin koruması ile böyle büyük bir saygısızlıkta bulundu. Dolayısıyla bu hareketler hiçbir şekilde sözde ifade özgürlüğü hakkı kullanılarak gerçekleştirilen bireysel eylem olarak değerlendirilemez. Çünkü görüldüğü üzere hem İsveç hem de Hollanda hükümetleri bu suç fiilinin işlenmesi için yasal ve güvenlik ön koşullarını sağlamış durumda. Kuşkusuz böyle bir destek olmasaydı bu hareketler başlamazdı veya en azından bu şekilde yoğun ve geniş çaplı devam etmezdi. Ne yazık ki İslam'ın kutsallıklarına hakaret, Kur'an-ı Kerim yakmaktan İslam peygamberine saygısızlık etmeye kadar Batı dünyasında yaygın bir alışkanlık haline geliyor. Bundan önce benzer hareketler, affedersiniz bundan önce benzer hakaretler başta Fransa ve Almanya olmak üzere farklı Avrupa ülkelerinde ve bunun da ötesinde Amerika tarafından Irak ve Afganistan'daki askeri üslerinde çeşitli şekillerde gerçekleşmişti. Bu yüzden bu bağlamda önleyici tedbirler alınmazsa gelecekte tekrarlanma olasılığı vardır. Önleyici ve engelleyici tedbirler birkaç şekilde uygulanabilir. Birincisi, İslam ülkelerinin gerek tek başlarına gerekse toplu olarak Avrupa ülkelerine baskı uygulayarak İslam'ın kutsallıklarına hakaretin hukuki zeminini ortadan kaldırmak ve bunu suç haline getirmek için alabilecekleri hukuki ve yasal tedbirlerdir. Nitekim Yahudiler nüfuzlu mafyalarını kullanarak Holokost'la ilgili soru sormayı bile suç haline getirip kabul ettirmeyi başardılar.
İkincisi, İslam ve Arap ülkeleri diplomatik kapasitelerini kullanarak İslami kutsallara hakaretlerin işlendiği ülkelerin büyükelçiliklerini çağırabilir ve bu hakaretlere resmi itirazlarını dile getirebilirler. Şimdiye kadar İran İslam Cumhuriyeti ve yakın zamanda Türkiye'de dahil olmak üzere sınırlı sayıda ülke bu kapasiteyi kullanmıştır. İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri de bu çirkef hareketi kınayarak 57 üyeye sahip olan İslami İşbirliği Teşkilatı'ndan dünyanın dört bir yanında Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik organize eylemlere karşı gerekli önlemleri almasını istediler. Üçüncüsü, Müslüman ülkeler ya gösteriler düzenleyerek ya da bu hakaretlere zemin oluşturan ülkelerden ihracat ve mal alımına ambargo uygulamak gibi ellerindeki baskı araçlarını kullanarak onları bu hakaretleri engellemeye zorlayabilirler. Örneğin, Yemen'deki çoğu insan ülkelerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği tarafından işgal edilmesi nedeniyle diğer bölgelerden daha fazla gıda yardımına ihtiyaçları olmasına rağmen İsveç mallarını boykot ettiler. Kuveyt'te bu ülkedeki bazı mağazalarda İsveç mallarının sunulması ve satışı yasaklanmış durumda. Eğer bu prosedür diğer Müslüman ve Arap ülkeler tarafından da benimsenirse caydırıcılık yaratabilir. Buradan hareketle İslami kutsal değerlere yönelik devam eden hakaret ve saygısızlıklara mücadele sorumluluğunun büyük bir kısmının İslam hükümetlerine ve Müslüman milletlere ait olduğu açıktır ve mevcut önleyici tedbirlerin kullanılmaması ve uygulanmaması halinde İslam'ın kutsallarına ilahi kitap ve sevgili peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzer hakaretler ve çirkin ameller devam edecektir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Taşkent'te Eko Dışişleri Bakanları toplantısı ile ilgili. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko üyesi ülke Dışişleri Bakanları toplantısının 26.sı Özbekistan başkenti Taşkent'te dün başladı. Eko Dışişleri Bakanları toplantısında aralarında İran, Türkiye, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın da bulunduğu üye ülkelerin bakanları ve temsilcileri katıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko'nun başka bir üyesi olan Afganistan bu toplantıya katılmadı. Eko Dışişleri Bakanları toplantısı, üyelerden birinin ev sahipliğinde üye ülkelerin Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla yılda bir kez yapılıyor. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eko bölgesel bir teşkilattır. Teşkilatın önemli hedefleri arasında bölge içi ve bölge dışı ticaretin yaygınlaştırılması ve bu örgüte üye ülkelerin ticaretini dünya ticaretine entegre etme çabası şeklinde açıklanmıştır. Bölgesel ticaret, ulaşım ve transit geçişin geliştirilmesi ve enerji konularında işbirliği, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın diğer öncelikleri arasında yer alıyor. Bu teşkilat halihazırda 440 milyon nüfuslu ve 8 milyon 620 bin 697 kilometre kare alanına sahip zengin petrol, doğal gaz ve endüstriyel tesislere sahiptir. Eko'nun üye ülkeler için en önemli rolü ekonomik ilişkileri genişletmektir. Bu bağlamda ekonomi uzmanı Sohrab Delangiz şöyle anlatıyor. Birkaç ülke arasındaki bölgesel ve yerel toplantılar, ECO üyesi ülkeler için büyük kazanımlar sağlayabilir. Bu nedenle üye ülkeler ortak ekonomik fırsatlara ve tehditlere sahip olup birbirleriyle ekonomik işbirliği yapmaları halinde bu işbirliğinden yerel olarak yüksek faydalar elde edebilirler. Bu faydalar hem olumlu faydaların sağlanmasına ve hem de çevre sorunları, sınır meseleleri ve toz bulutları gibi muhtemel zararların şekillenmesini engeller.
Fakat ECO'nun bölgesel işbirlikleri birçok ekonomi siyasi engelle karşı karşıya bulunuyor. İşte söz konusu engeller nedeniyle ECO üyeleri istenilen karşılıklı işbirliği düzeyine ulaşamamıştır. Gümrük engellerinin kaldırılması ve ECO iş kanunlarının uyumlu hale getirilmesi ECO tüzüğünde bile üyeler tarafından üzerinde durulan hususlar arasında yer almaktadır. ECO'nun temel engellerinin bu ülkelerin iç hukuklarından kaynaklandığı ve bu ekonomik örgütlenmeye sahip ülkelerin yetkililerinin bu alanda daha fazla çaba göstermesi gerektiği açıktır. Bu arada ECO kurucu üyeleri olan İran, Türkiye ve Pakistan ise karşılıklı ekonomi, ticari, enerji, transit ve taşımacılık gibi bazı alanlarda iyi ve yapıcı işbirlikleri gerçekleştirmeyi başarmışlardır. Aynı zamanda ECO üyeleri arasında en güvenilir ECO üyesi ülkelerden biri olan İran, bölgesel işbirliğini güçlendirmek için ekstra çaba sarf ediyor. Örneğin halihazırda ECO ticaret ortalaması yılda 10 üye ülkesi arasında gerçekleşen 60 milyar dolardan daha fazladır. Geçen yılın ilk yarısında İran'ın ECO üyesi ülkelerle ticaret hacmi 9 milyar doları aşmış ve bu işbirliği hacmi İran'ın ECO dış ticaretinde ikinci sırayı kaydetmesine neden olmuştur. Petrokimya, polimer ürünleri, otomotiv, teçhizat, halı ve el sanatları İran'ın ECO üyesi ülkelere yaptığı başlıca ihracat kalemlerini oluşturuyor. ECO ekonomik teşkilatına üye ülkelerin ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer aldığını göz ardı etmemeliyiz. Bu nedenle ECO üyeleri dünyanın ekonomik kutuplarından biri olma özelliğine sahiptir. Dünyanın coğrafyasına geniş çaptan atılan bir bakış, büyük küresel birliklerde bölge içi ticaretin önemli ölçüde büyüdüğünü göstermektedir. Buna rağmen ECO üyeleri arasında yapılan ticaret hacmi fazla açıklanmıyor. Halbuki ECO üyelerinin gücü üyelerin kullandığı bölge için ticaretten daha fazladır. ECO üyesi ülkeler ekonomik kalkınma için uygun platformlara sahiptir. ECO Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Taşkent'te yapılan toplantısında bu ekonomik teşkilatın en yüksek karar organı olan teşkilat üyelerinin kalkınma ve ilerleme alanında etkili kararlar alabilmesi beklenmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Behmen 1401, Hicri Kameri 4 Recep 1444 ve miladi 26 Ocak 2023 Perşembe. Kırk bir yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Behmen 1360'da inkılap karşıtı grup olan Komünistler Birliği İran'ın kuzeyindeki Amur kentine saldırdı. Silahlı inkılapçı karşıtları Komünist Birliği kapsamında donanımlı bir şekilde Hicri Şems'i 6 Behmen 1360 gecesinde İran'ın kuzeyinde sonraki saldırılarından zemin hazırlamak için Amur kentine saldırdılar. Ancak bu kentin inkılapçı halkı kısa sürede inkılap karşıtı saldırıları def ettiler. Bu saldırıda Amur halkından birkaçı şehit düştüler ve saldırıda bulunan inkılap karşıtlarından birçoğu ise helak oldular. Amur halkının saldırıya karşı sokak sokak direnişi Amur'un bin kalesi şehir olarak adlandırmasına neden oldu. ...108 yıl önce bugün Hicri Şems'i 6 Behmen 1293'te Birinci Dünya Savaşı sırasında Ruslarla Osmanlılar arasında savaş İran'ın Azerbaycan bölgesinde başladı. Birinci Dünya Savaşı'nı başlamasıyla İran'ın bu savaşta tarafsızlığını ilan etmesiyle birlikte Osmanlı ordusu Hicri Şems'i Dey ayının başlarında İran'ı Azerbaycan bölgesine saldırdılar ve burayı ele geçirdiler. Osmanlıların saldırması üzerine Rusya hükümeti güçlerini İran'a gönderdi ve İran kentlerini ele geçirmek için iki taraf arasında İran topraklarında yoğun çatışmalar başladı. Bu savaş 8 Aralık 1293'te Osmanlıların yenilgisiyle sona erdi ve birkaç yıl boyunca Rus ordusu İran'ın kuzey ve batısında her türlü suç ve yağmalamaya devam etti. Bu arada İran hükümeti İngilizlerin doğrudan müdahalesiyle zayıflığının ve Kacar Hanedanı'nın çöküşünün sonuna gelmişti. Bu nedenle ülkenin kuzeyini ve güneyini işgal eden saldırganlara karşı en ufak bir direniş göstermedi. ...73 yıl önce bugün Hicri Kameri 4 Ece 1371'de edip ve alim Ayetullah Seyyid Emin Ameli vefat etti. ...852 yıl önce Hicri Kameri 4 Ece 592 tarihinde böyle bir günde İbn-i Malim lakaplı ile ün yapan Muhammed bin Ali Vasiti adlı Müslüman şair vefat etti. Vasiti Kameri 501 yılında dünyaya geldi. Şair şiirlerinde ahlaki ve sosyal konuları sade ve akıcı ifadelerle beyan etti. Şairin bazı şiirleri de irfan konuları hakkındadır. Şairden geriye kalan tek eser ise Şiir Divanı'dır. ...200 yıl önce bugün 26 Ocak 1823'te İngiliz hekim ve çiçek aşısının kaşifi Edward Jenner hayata veda etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Seçime 4 ay kala AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni rant teklifi verdi.
Yeni Asya.
Etiket fiyatları dudak uçuklatıyor.
Star.
Emeklilikte yaşa takılanlar ilk maaşı ne zaman alacak? Bakan Bilgin tarih verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları.
Thank you.
Yusuf Karadaş, 24 Ocak tarihli Evrensel Gazetesi'nde Kürtlere borçlanmadan kazanmak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarma kararının Erdoğan'ın 14 Mayıs olarak ilan ettiği seçimlere etkisinin ne olacağı üzerine bir tartışma sürdürülüyor. Sadece bu tartışmaların kendisi bile nasıl bir siyasal atmosferde seçimlere gidildiğinin anlaşılması ve daha önemlisi bu sistemi demokratikleştirme iddiasındaki burjuva muhalefetin demokrasisinin sınırlarının görülmesi bakımından çok şey söylüyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Emek ve Özgürlük İttifakı, iktidar ve burjuva muhalefetin karşısına halk güçlerinin üçüncü seçeneği olarak oluşturulmuşken, HDP'nin ittifak bileşenleriyle müzakere etmeden böylesi bir kararı ilan etmesinin sorunlu olduğu açıktır. Ancak ülke tarihinin en kritik seçimlerinden birine doğru gidiliyorken, mesele HDP'nin bu sorunlu tutumunun çok daha ötesindedir. Tek adam rejimi için ciddi riskleri olsa da Erdoğan'ın seçim tarihini belirlerken, milli şefe karşı halkın tepkisini de yedekleyen yükselen Türk burjuvazisinin siyasal temsilcisi Demokrat Parti'nin kazandığı 1950 seçimlerini işaret etmesi, bu seçimlerin ülkenin geleceğinin nasıl bir siyaset üzerinden inşa edileceği sorusunun yanıtını verebilmek bakımından önemini de gösteriyor. Bugün tartışma yürütürken öncelikle HDP'nin Kürtlerin ulusal talep ve mücadelesinin en önemli siyasal temsilcisi olduğunu unutmamak gerekiyor. Kürtlerin bir bölümünün başka partilere oy vermesi HDP'nin ulusal demokratik talep ve mücadele içindeki Kürtlerin en önemli siyasal temsilcisi olması gerçeğini değiştirmiyor. Bu nedenle siyasal denklemi konuşurken HDP'den çok Kürtlerin bu denklemin neresinde yer aldığı ya da oluşmuş siyasal blokların Kürtleri bu denklemin neresine konumlandığına bakılmalıdır. Kürt sorunu konusunda ülke tarihinin en istismarcı yönetim olan Erdoğan yönetiminin baskı ve şiddet politikalarının bir sonucu olarak bu sorunu istismar etme olanağı önemli oranda sınırlanmış bulunuyor. Öte yandan CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde büyük şehirleri kazanmasında Kürtlerin desteğinin oynadığı rol ortada olmasına rağmen burjuva muhalefet o günden bugüne HDP'yi muhatap almaya, kendi siyasal inşa projesini Kürtlerle müzakere etmeye yanaşmıyor.
Murat Çabas, 24 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde 14 Mayıs'ta seçime hazır olun başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2023 seçimlerinin tarihi resmi olarak açıklanmasa da 14 Mayıs ihtimali kesinleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada 73 yıl önce Demokrat Parti'nin seçimleri kazanmasına atıfta bulunarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Son yaptığı açıklamada da bu tarih biraz daha belirginleşmiş oldu diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa'da katıldığı bir programda 10 Mart'ta biz bu yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. Süreyi de YSK değerlendirecek ifadelerini kullandı. 10 Mart'tan 60 gün sonrası 10 Mayıs çarşamba gününe tekabül ediyor. Çarşamba günü seçim olmayacağına göre seçim için en erken 14 Mayıs pazar günü görünüyor. Ne diyelim, hayırlı olsun. İnşallah ülkemiz ve milletimiz için hayırlı kapıların açılacağı bir gün olur. Erdoğan konuşmasında birileri burada hedef saptırmaya gayret ediyor. Bu erken seçim değil, seçimi öne almak. Bir diğer adım olarak da biz aslında bir güncelleme yaptık. Devlet Bey ile bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki zaman kaybına tahammül yok. Bunun için incelemeler yaptık. Herkesin yaz tatili ile ilgili durumları tutun, Karadeniz'de çaydı, fındıktı bunları tutun. Bütün değerlendirmeleri yaparak herhangi sıkıntıysa KPSS vesaire tüm bu ayrıntıları masaya yatırdık ve adımı da buna göre atalım dedik. Öğrencilerimizin durumları çok önemli. Bu adımı da atarak kararı buna göre verdik. Resmi olarak Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. O da 10 Mart. Sayın Erdoğan bu cümlelerle gerekçelerini de ifade ederek yapılacak olan seçimin 18 Haziran'da yapılacak olan seçimlerin öne alınması olduğunu net bir şekilde izah ediyor. Yani Cumhurbaşkanı'nın ifadeleriyle yapılacak bu seçim asla ve asla yenilenen seçim değil. Dolayısıyla anayasanın 116. maddesi kapsamına girmiyor. Ne diyor anayasanın 116. maddesi? Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Tekrar altını çizelim. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla önümüzdeki seçim yenilenen bir seçim değil, tarihi öne alınmış bir seçim. Bazılarının iddia ettiği gibi meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun yani 360 milletvekilinin oyu alınmış olsa dahi bu maddeye dayanarak Sayın Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Geriye kalıyor anayasanın 101. maddesi. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Biz bu maddeye dayanarak Erdoğan'ın en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğini, 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığı için de tekrar aday olamayacağını ifade ettiğimizde AK Parti cenahı hemen savunma pozisyonuna geçip şu iddiaları sıralıyorlar. İddia 1. Anayasanın 101. maddesinin hükümleri değiştirildi. Değiştirilen hükümler değiştirildiği tarihten sonra geçerlidir. Öncesini kapsamaz. Cevap 1. Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi bir değişikliktir. Doğru ama bir kişinin 2 defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği hükmü değiştirilmemiş olan eski bir hükümdür. Değiştirilmemiş hükümler ilk konulduğu tarihten itibaren aynen geçerlidir. Dolayısıyla bu hükme göre Sayın Erdoğan 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapmıştır ve yeniden seçilemez.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 24 Ocak tarihli Milli Gazete'de "Emeklilikte yaşa takılanlar EYT adı var kendi yok" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yıllardan beri emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu gündemden düşmüyor. İçeriği de toplum tarafından net olarak bilinmiyor. Kısaca ödediği prim sayısına göre emekliliği hak ettikleri halde emekli olabilmek için belirlenmiş olan yaşa ulaşamamış olanların belirtildiği söyleniyor. EYT'yi emeklilik prim gün sayısını tamamlamış ama yaş sınırını tamamlayamamış olanların emeklilik hakkının yaş beklenmeden verilmesi talebi diye izah edebiliriz diyen yazar yazısını şöyle devam ediyor.
Ülkemizde uzun yıllar çok erken yaşta emekli olunması gündemdeydi. Söz gelimi 18 yaşında işe başlayan bir kişi eğer bir de fiili hizmet zammı ya da yıpranma payı söz konusu ise 38-43 yaşlarında emekli olabiliyordu. Bu ise 20 sene çalışıp emeklilik hakkını elde edenlerin 30-35 sene hatta daha uzun süre emekli aylığı alabilmesi anlamına geliyordu. Bu ise ister istemez Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zor duruma düşürüyor, çalışanların ödedikleri prim ile emeklilerin ücretlerinin karşılanması bile mümkün olmuyordu. Sonuç olarak ortada bir problem vardı ve bunun giderilmesi gerekiyordu. Ayrıca sosyal devlet emeklilerinin ihtiyaçlarını karşılamak durumundaydı. Sonuç olarak erken yaşta emekliliğin mahzurlarını gidermek için yeni düzenlemeler gündeme geldi. Yaş sınırı biraz yükseltildi. Ancak bu duruma da ister istemez maç sırasında kural değişmez diyerek karşı çıkıldı. Bunun için gösteriler yapıldı. Sonuçta seçimlerin gündeme gelmesiyle daha önce tüm taleplere direnen iktidar bu defa birdenbire bu konuyu gündeme getirdi. Hem de üzerinde ciddi hiçbir hazırlık yapılmadan neyin yapılabilip neyin yapılamayacağı üzerinde kafa yorulmadan konu kıyısından köşesinden gündeme getirildi. Milyonlarca emekliliği bekleyenler bir beklenti içine girdiler. Aralık ayı içinde ilk defa iktidar tarafından emeklilikte yaşa takılanlar konusunun çözüleceği dillendirildi. Ocak içinde çözülebileceği söylendi. Olmadı, Şubat içinde sonuçlanacağı ifade edilirken birdenbire Mart ayında emeklilikte yaşa takılanların ilk aylıklarını alabilecekleri söyleniyor. Öyle anlaşılıyor ki olayın boyutları ortaya çıktıkça konunun kısa sürede çözüme kavuşturulamayacağı anlaşılmış olacak ki şimdilerde tüm emeklilikte yaşa takılanların aylığa bağlanabilmesi için birkaç yıla ihtiyaç olduğu söyleniyor. Bu arada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun mevcut personelinin işin kısa sürede bitirilmesi için yeterli olmadığı ileri sürülüyor. Elbette tüm söylenenler ne ölçüde doğrudur bilemiyoruz. Çünkü iktidar kanadından yapılan açıklamalarda da netlik söz konusu değil. Aralık içinde rahat ve net konuşulurken giderek netlik kaybolmaya başladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Farsça Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda İnternet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacaktır.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde
sevgili dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümüyle tekrar evlerinize konuk olmaktayız.
Geçen bölümde kadının toplumdaki konumu ile ilgili İmam Hümeyni'nin düşüncelerini özet bir şekilde gözden geçirerek imamın eşinin bu konuya dair bazı anılarını anlattık. Bu bölümde imamın ailesinin bazı üyelerinin dayatılan savaşın cephelerinde hazır bulunmasından söz etmek ve imamın eşinin bu konuya dair bazı anılarına değinmek istiyoruz.
Ahmet'in oğlu Seyyid Hasan Hümeyni, yani imamın torunu, imamın ailesinden Irak'ın İran'a dayattığı savaşın cephelerine giden kişilerden biriydi. Seyyid Hasan Hümeyni 1987 yılında, yani henüz daha yeni ergenlik yaşına ulaştığında ve bir lise öğrencisiyken ebeveynine cepheye gitmek istediğini söyledi. Aile üyelerinden bazı kişiler ve de imamın bürosunun ve evinin meslektaşlarından bazısı Seyyid Hasan'ın savaş cephelerinde bulunmasından kaygılıydı. Bu kaygı sadece Seyyid Hasan'ın canının korunmasından dolayı değildi. Çünkü o dönemde ülkenin gençleri dillere destan bir coşku ve ilgiyle akın akın cephelere giderdi ve şehadet onların hepsinin hayaliydi. Ancak kaygıların çoğu Iraklı güçler tarafından Seyyid Hasan'ın tutuklanmasına ve esir alınmasına yönelikti ve bu savaşçıların moralinin zayıflatılmasında ve düşmanın psikolojik ve propaganda savaşında çok etkili olabilirdi.
Ahmet Bey'in eşi Fatıma Tabatabai, oğlu Hasan'ın cepheye gitmesine dair anıları hakkında şöyle anlatıyor. Evladımız 13 yaşındayken Ahmet ona, Hasan kalk ve cepheye git dedi. Ben bu çocuktur dedim. Ama Ahmet Hasan'a hitaben şöyle dedi. Bak Hasancığım. Belki bir gün aklına neden kendin cepheye gitmiyorsun diye gelebilir. Benim vücudum ve ruhum cephededir, ancak şimdiki koşullarda benim için imamın korunması cepheye gitmemden daha vaciptir diye düşünüyorum.
Fatıma Tabatabai cepheye gitmeye ilişkin baba ve oğlun diyaloğuna dair anıların devamında imamın oğlu Hacı Ahmet'in savaş cephelerinde bulunmayı Allah'ın rahmetinden yararlanma ve ihlas pratiği yapmak için bir fırsat olarak gördüğünü ve şehadeti her savaşçı için değerli bir hediye olarak gördüğünü anlatmıştır. Ahmet, cepheye gitme ve savaş sahnesinde bulunmanın faydalarından söz etmeye başladı. O şöyle devam etti. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Öbür gün bütün bunlar bitiyor. Bu sofra her zaman açık değil ve sen kullanabilesin diye bu ilahi rahmet her zaman hazır olmayacaktır. Şimdi savaş cephelerine gidebileceğin ve bu fırsatı kullanabileceğin en iyi fırsattır. Ben bunları sen daha sonra, baba ben akıl etmiyordum, neden sen bana şehit olursan ne âlâ diye söylemedin demeyesin diye söylüyorum. Yaralanırsan da sorun yok. Tabii esir olmamaya çalışmalısın. Çünkü birçok sorun yaşanacak.
Babanın sözleri evladı etkiledi ve o savaş cephelerine gitti. Bu sözler devam etti ta ki Hasan büyüdü ve delikanlılık yaşında cepheye gitti. İlk keresinde birkaç aylığına cephedeydi. Geri döndüğünde babası ona, Hasan, tüm gönlümle savaş cephelerinde olmayı istediğime rağmen cepheye gidemediğimden dolayı senden orayı gitmeni istiyorum, dedi. Seyit Hasan'ın savaş cephelerinde olması ön hatta ilerlemeye kadar devam etti. İmamın evinin muhafızlarından biri Hasan'ı ve Haşimi Rafsanjani Bey'in oğlunu ve yetkililerin çocuklarından 2-3 kişisini ön hatta göndermişti. Halbuki küçük yaştaydılar ve yeterince askeri eğitim görmemişlerdi. Onlar ön hattan geri döndüklerinde onları tanıyan bireylerden biri, "Neden onları ön hatta göndermişsiniz? Bunlar eğitim görmemişler," diye yaygara koparmıştı. Ancak o bey, "Bunlar şehit olsaydı çok iyi olurdu. Çünkü onların şehadetinin gençlerin moralinde olumlu etkisi vardı," demişti.
Hüccetül İslam Mesih Borucerdi, imamın savaş döneminde cepheye giden ve Hatemül Enbiya karargahında konuşulanan torunlarından bir diğeriydi. Fakat soyadı Borucerdi olduğundan kimse onun İmam Hümeyni'nin torunu olduğunu fark etmemişti. O tanınmamayı ve atsızlığı tercih ederdi. Bu nedenle İmam Hümeyni ile olan bağını kimseye söylemedi. O imamla olan bağından dolayı başkalarının saygısına maruz kalmak istemezdi. İmamın bürosunun üyelerinden biri olan ve o dönemde cephede olan ve bu bağdan haberi olan Doktor Recai şöyle anlatıyor.
O dönemde savaşın savaşçılarından ve komutanlarından hiçbiri cephelerde hazır bulunan ve cemaat mağrib ve işa namazında imam gibi omuzuna şemedi atan ve cemaat sıralarının dibinde onu tanımayan savaşçılar arasında aşkla ve başı öne eğik bir şekilde namaz kılan bu sakin, sessiz sedasız ve atsız gönüllü öğrencinin imamın torunu olan Mesih Burucerdi olduğunu fark etmedi.
O cepheye gitmek için dede ile ve nine ile vedalaşmak üzere hazırlandığı sırada bazı akrabalar onu cepheye gitmekten vazgeçirmek için imamın eşinin yanına gittiler. Onlar, "Bu koşullarda imamın yakınları için ders okumak cepheye gitmekten daha vaciptir," gerekçelendirmesinde bulunurlardı. O bayanla tartışmaya girmek istemeyen imamın eşi bu cümleyi söylemekle yetindi. "Ben ve bey onun dedesi ve ninesiyiz. Ona ödev ve kader belirleyecek olursa babası ve annesi önceliktedir." İmamın eşi birkaç dakikalık sessizlikten sonra sözlerini şöyle devam ettirdi. "Siz de bizim Mesih dahil olmak üzere tüm savaşçılar için dua edin ki hem cephede faydalı bir birey olsun hem de sağ salim geri dönsün." Böylelikle imamın diğer torunu olan Mesih de savaş cephelerine gitti ve bir süre orada kaldıktan sonra sağ salim ailenin kucağına geri döndü.
Şehit Mecid Garavi de imamın eşinin savaş cephelerine giden bir diğer akrabasıydı. O, imamın eşinin kız kardeşinin oğluydu ve inşaat mühendislik öğrencisiydi ve sonunda Şalemçe bölgesinde Kerbela 5 operasyonunda yüksek şehitlik derecesine ulaştı. Mecid Garavi, Hicri Şemsi 1362'de diplomasını aldığında El-Hafza El-İlmiye'de okumak istiyordu. O, hayatının yolunu belirlemek için imamın eşinden, imamdan kılavuzluk ve danışma almasını istedi. İmamın eşi ona cevap olarak şöyle demişti: "Önce üniversiteye gidip daha sonra hafıza derslerini okursan daha etkili bir insan olursun."
İmamın değerli eşinin bu kılavuzluğuna dayanarak Mecid Garavi, Meşhed Üniversitesi'nde sivil mühendislik bölümünde okumaya başladı. Hicri Şemsi 1365 yılının Ferverdin ayında üniversite cihadı, yani cihad-ı danışgahı tarafından savaş cephelerine gitti. O birkaç ay sonra Mehran operasyonunda bacağına şarapnel çarpması sonucunda yaralandı ve Kum Hastanesi'ne yatırıldı. Ardından Tahran'a gönderildi. İmamın eşi o günlerde Mecid Garavi'yi ziyaret etti. O, imamın eşinden ona şehadet nasip olsun diye dua etmesini istedi. İmamın eşi ona cevap olarak şöyle demişti: "Mühendis olman için dua ediyorum."
Tahran Radyosu.
Mecid Garavi nispi bir iyileşmeden sonra bir kez daha savaş cephelerine gitti ve Kerbela 5 operasyonunda şehadet şerbetini içti. Mecid Garavi arkadaşlarını ve sınıf arkadaşlarını cepheye gitmeyi teşvik etmede çok etkiliydi. Üniversiteli arkadaşları arasında dersi devam ettirmek mi yoksa cepheye gitmek mi konusunda şüpheler gündeme geldiğinde şu yorumda bulunmuştu: "Bizim ders okumamız Allah rızası içindir ve şimdi Allah cepheye gitmemize daha razıdır." Mecid Garavi tek sayfalık vasiyetnamesinde halka imamı takip etmek ve şehitlerin yolunu devam ettirmek için tavsiye etmesinin yanı sıra anne ve babasına teşekkür etmiş, özellikle annesinden kıyamet gününde kendisine şefaatçi olmasını istemişti. İmamın eşi bu vasiyetnameyi görünce yaşlı gözlerle onu okudu ve kız kardeşine şöyle dedi: "O sizin ve bizim şefaatçimiz olmalı ama ne mutlu bu iyi, pak ve alçak gönüllü çocuklara."
İmamın ailesine ve eşine mensup olan gençler de İran'daki birçok genç gibi kutsal savunma cihadı ve ihlası sofrasından yararlandı. Her biri onun manevi faydalarından bir şekilde yararlanmış oldu. Dayatılan savaş işte bu gençlerin yiğitlikleriyle İran tarihinde altın bir sayfaya dönüştü ve İran bu gençlerin dillere destan ihlasına ve mücahitliğine dayanarak bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunabildi. Bu gençler birçok bölge ülkesi ve dünya gücü tarafından desteklenen Irak Baas rejimi karşısında devrimlerini koruyabildiler ve yolu ülkenin kalkınması ve ilerlemesi için düzleştirebildiler. Hak yolunun tüm savaşçıları ve insani ve İslami değerlerin yücelmesi yolunda kendi canlarından vazgeçen büyük şehitler için ilahi kattan derecelerinin yükselmesini niyaz ederiz.
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
İnşallah bir sonraki bölümde imamın eşinin anılarını anlatmanın yanı sıra İslam Cumhuriyeti dönemindeki bazı olayları sizlerle beraber gözden geçireceğiz.
Bizi parsley.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Geçmişten geleceğe Fars Körfezi adının kalıcılığı.
Değerli dinleyiciler, Geçmişten Geleceğe Fars Körfezi adının kalıcılığı isimli özel sohbetimizde sizlerle beraberiz.
Bu özel sohbetimizde Fars Körfezi ismini ve tarihini ele almaya çalışacağız.
Fars Körfezi, M.Ö. yüzyıllara kadar uzanan en eski tarihi kaynaklardan kalan bir isimdir. Aslen Pers ve Pars topraklarına ve milletine ait olan bu isim, İran kimliğine bağlıdır ve tahrif edilmesi hiçbir yerde ve hiç kimse tarafından kabul edilemez ve tarihin tahrif edilmesinden başka bir isim verilmeyen bir eylem sayılmaktadır. Fars Körfezi geçmişten bu yana çok önemli olan ve stratejik önemi nedeniyle son yıllarda herkesin ilgi odağı haline gelen dünyanın en önemli coğrafi ve su bölgelerinden biri olarak kabul edilmelidir. Bu önem onun için planlar çizilmesine neden olmuş ve masmavi sularının sakinliği ve stratejik önemi bazı batılı ve Arap ülkelerinin her zaman Fars olarak bilinen bu önemli su bölgesine asılsız kelimeler atfetmelerine ve adını çarpıtmak için çabalarına neden olmuştur. Bu aktörler kendi yayılmacı çıkarları doğrultusunda bu tarihi adı müsaade etmeye çalışmışlardır.
Bu hareketlerin en sonuncusu İran'ın komşu ülkesi Irak'ta yaşandı. Turnuvanın Irak'ta düzenlenmesi ve bölge ülkelerinin ve FIFA'nın bu ülkeye ev sahipliği yapacaklarına olan güvenlerinin İran'ın yardım ve desteğiyle son yıllarda sağlanan istikrar ve güvenlikten kaynaklandığı yadsınamaz bir gerçektir. Irak, 1979'dan bu yana ilk kez uluslararası bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı ve son olarak Basra şehri Fars Körfezi Arap Kupası katılımcılarına ev sahipliği yaptı. İki yılda bir düzenlenen bu yarışmada 6 ülke Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn ile Irak ve Yemen birbiriyle yarıştı. Ancak bu yarışmalar sırasında bazı Iraklı yetkililer bölgesel yakınlaşma ve gerilimi azaltma ilkesinden uzak konumlarda yer alarak inkar edilemez tarihsel gerçekleri görmezden gelerek Fars Körfezi'nin adı yerine sahte kelimeler kullandılar. Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani'nin Fars Körfezi Uluslar Kupası ile ilgili açıklaması ve Mukteda Sadr'ın Twitter mesajında sözde Arap Körfezi takma adını kullanması tarihsel gerçeklerden uzak bir tutumu gözler önüne serdi ve kesinlikle gözden geçirilip düzeltilmesi gereken bir durum haline geldi. Öte yandan İran Futbol Federasyonu'nun protestosu ile karşı karşıya kalan FIFA Başkanı Gianni Infantino da bir Instagram metninde Fars Körfezi yerine sahte bir isim kullandı.
Ancak mevcut tarihi belgelere hızlıca bir göz atalım ve bu sahte isimlerin temel ve esasa sahip olmadıklarını nasıl açık bir şekilde ifade edildiğini görelim. Çünkü Fars Körfezi'nin adı başta Arap dili olmak üzere tüm dillerde sürekli olarak var olmuştur. Fars Körfezi'ndeki İran denizcileri milattan yaklaşık 500 yıl önce bu bölgede var olmuş 1. Dariush'un hükümdarlığı sırasında başlamıştır. Dariush dünyanın ilk deniz filosunu burada yaratmıştır. Gemileri İndus Nehri boyunca Hint Okyanusu kıyılarına, Umman Denizi'ne ve Fars Körfezi'ne gitti ve ardından Arap Yarımadası'nı da geçerek şimdiki Kızıldeniz'in sonuna kadar ilerledi. İlk defa Süveyş Kanalı yakınında bir kanal kazılmasını emretti ve gemileri bu kanaldan Kızıldeniz'e soktu. Bu kanalın bir yerinde kazılarda bulunan yazıtta şöyle yazılmıştır. Ben İranlıyım. Mısır'ı Fars'tan gelerek fethettim. Mısır'da İran'dan gelen denize akan nehirde bu kanalın yapılmasını ben emrettim. Yani bu dere benim emrettiğim gibi kazıldı ve gemiler Mısır'dan bu su yolundan benim istediğim gibi Fars'a gelecekler.
Pisagor'un M.Ö. 570'teki seyahatnamesinden 1958'e kadar Fars Körfezi'nin adı veya diğer dillerdeki karşılıkları dünyanın tüm yazılı kaynaklarında kayıtlıdır. Dariyuş döneminde General Sadasep liderliğindeki bir İran filosu dünyanın çevresini dolaşmakla görevlendirildi. Birkaç gemiden oluşan filosu Akdeniz'e ve Şankıt kıyılarına doğru yola çıkarak Benin kıyılarına kadar gitmiş, ancak vahşi kabilelerle karşılaşması nedeniyle yolculuğunu yarım bırakmıştır. Elbette seyahatnamelerde veya tarih kitaplarında arama yapmak, bu koya Fars Körfezi adını veren dokunulmaz belgelerin hacminin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu mavi bölge, güçlü bir yönetimin sahibi olan ve imparatorluğu yüzyıllar boyunca hem ekonomik hem de askeri açıdan çok geniş ve güçlü olan İranlılar için her zaman olağanüstü bir öneme sahip olmuştur. Bu sayede İranlılar gemileriyle açık denizlere açılabiliyor, ekonomik ve askeri hedeflere ulaşabiliyorlardı.
Timurlular döneminin ünlü tarihçisi ve coğrafyacısı Hafız Abru, İslam ve İran tarihi üzerine eserler kaleme almıştır. Coğrafya kitabının İran ve Nil ötesi ile ilgili bölümlerinde önemli tarihi bilgilerle doludur ve denizler ve körfezlerden bahsetmesi bu konuyu yakından ilgilendirmektedir. Tarihçi kitabında Fars Körfezi'nin adından bahsediyor ve avantajlarını sıralıyor. Çağdaş Arap tarihçisi George Zidan da bu bağlamda şunları söylüyor. İran denizi Arap dünyasını çevreleyen sularla sınırlıdır. Eskilere göre Diçlerin ağzından Abla bölgesine kadar Arap topraklarını çevreleyen tüm denizler İran ve Fars denizi olarak yorumlanırdı. Ve şimdi Fars Körfezi, Arap denizi, Aden Körfezi dediğimiz denizleri ayrıca Kızıldeniz ve Akabe Körfezi dahil bunların hepsi İran denizleri olarak bilinirdi. Bazı ülkelerde ise Fars Körfezi adı Persian Golf, Almanya'da Persischer Golf, Fransa'da Persico Golf, İtalya'da Golfe Persico, Rusya'da Persidiski Zalir ve Arap ülkelerinde de El Haliç El Farsi olarak geçmektedir.
Tahran Radyosu.
Fars Körfezi ve diğer dillerdeki eş anlamlıları milattan önce yüzyıllardan beri tüm dillerde ve dünya edebiyatında sürekli olarak kullanılmış en eski kaynaklardan kalan en orijinal isimdir. Birleşmiş Milletler ve uluslararası ve uzman kuruluşları bile Fars Körfezi'nin adını hala orijinal ve geçerli ad olarak kabul etmekte ve Fars Körfezi'nin adını değiştirmeye hep hayır demeye devam etmiştir. Bu durumun kabul edilemez olduğunu Birleşmiş Milletler Sekreteriyası 5 Mart 1971 tarihli AD 311/1 gen numaralı belgesinde Fars Körfezi'nin atlaslarda ve coğrafya kitaplarında uzun ve sürekli bir kullanıma sahip olduğunu ilk kez doğrulamıştır. Güney Denizi'nin resmi adı olan 10 Ağustos 1984 tarihli UNLA 45.8.2 C numaralı notada ikinci kez ve 10 Ocak 1990 tarihli ST/CS/ SIR.A/29 numaralı notta üçüncü kez İran'ın Fars Körfezi adının kullanılması talebine onay verilmiştir. Bu kuruluş coğrafi adların kullanılmasına dair koordinasyon alanında düzenlediği yıllık konferanslarında bu uluslararası su yolunun Farsça adını vurgulamış ve onaylamıştır. Kongre Kütüphanesi ve New York Argosy Kütüphanesi'nde ve İngiltere, Rusya ve Hindistan ile diğer birçok Avrupa ülkesinde 200'den fazla tarihi harita bulunmaktadır. Fars Körfezi'nin kayıt altına alındığı tarihi ve müze değeri olan haritalar bulunmaktadır. Orijinal adın ise Fars Körfezi olduğu defalarca tespit edilebilmektedir.
Britanya Milli Kütüphanesi, Hindistan İşleri Bakanlığı Belgeleri ve Kütüphanesi, Londra Genel Belgeler Merkezi ve Londra Orta Doğu Araştırmaları Fakültesi'nde bile Fars Körfezi'nin adını taşıyan 300'den fazla harita bulunmaktadır. Mısır gibi Arap ülkelerinde birçok müze, kütüphane ve hatta otel ya da özel arşivlerde Fars Körfezi adını taşıyan yüzlerce tarihi harita bulunmaktadır. Haritalar, Ptolemaios döneminden antik haritalara, Somalda'nın haritası gibi son yüzyılların haritalarına, 1747 Efşariye dönemine kadar farklı dönemlere aittir. Ayrıca geçen yüzyıla ait yaklaşık 30 tarihi atlas da Fars Körfezi'ni aynı adla kaydetmiştir. Bunların arasında 1628 yılına ait Thomas Herbert Atlası, 1863 yılına ait Paris Lausanne Üniversitesi Atlası, 1861 yılına ait Almanya Atlası, 1760 yılına ait Paris Enval Atlası, 1890 yılına ait Modern Coğrafya Atlası yer alıyor. Bu atlas Mısır Ulusal Kayıtlar Merkezi'nde saklanmaktadır. Ayrıca 3 Fars Körfezi Adası 40 numaralı haritasında İran'a ait olarak çizilmiştir.
İranolog ve Tahran Üniversitesi öğretim görevlisi Ali Şehidi, Dariush'un Süveyş kanalındaki yazısını Fars Körfezi'nin adını bugüne kadar canlı tutan tarihin en eski kaynaklarından biri olarak görüyor. O şöyle diyor: birkaç yazıt dışında genellikle Ahameniş yazıtları üç dilledir ve eski Farsça, Elamca ve Babil dillerinde yazılmıştır. İran'ın bugünkü sınırları içinde olmayan ve bundan yıllar önce Kuzey Afrika ve Mısır'da bulunan ve içerinden dolayı bugün Süveyş yazıtı olarak anılan bir yazıt da bulundu. Bu yazıtın metni Büyük Ahameniş Dariush tarafından yazılmıştır ve içeriği Kızıldeniz'i Nil'e bağlayan bir su kemeri veya kanalın yapımından bahsetmektedir. Bu yazıt, bu su yolunun Fars Körfezi'nden Mısır'a ulaştığını ve yolu kısaltmak için su yolunun ucuna bir kanal açıldığını söylemektedir.
Doktor Şehidi, 25 asır önceki tanımların bugünden farklı olduğunu ekliyor ve Büyük Dariush'un 25 asır önce bir Ahameniş yazıtında şöyle dediğini ekliyor: İran'dan gelen denize bağlanmak için Nil adlı nehirden denize bir kanal yapılmasını emretti. Bu bir ipucu. Tarihsel olarak ilginç bir noktada Ahameneşlerin Pers denizi ve İran denizinden kastettiklerinin İran'dan gelen Fars körfezidir. Ansofie Jin tarafından yazılan bir raporda Yunan ve ardından Romalı düşünürlerin kullandığı isimler arasında Fars Denizi veya Fars Körfezi isimlerine değinilmektedir. Milattan sonra 9. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar çoğu Arapça yazan İslam dönemi tarihçileri, seyyahları ve coğrafyacıları bu ismi kullanmışlardır. Bu süreç 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. Le Point diğer isimlerin taraflı kullanılmasından sonra Birleşmiş Milletler Coğrafi İsimler Grubu'nun konuyu araştırdığını ve 2006'da yayınlanan Coğrafi İsimler Uzman raporunda Fars Körfezi tanımlanmasını uluslararası yasal standart olarak kabul ettiğini belirtmektedir. Le Point yazarı Anne-Sophie Jean, bu durumun kendi çıkarları için tarihi bile çarpıtan ve coğrafi isim değiştirmekten çekinmeyen Batı bloğunun politikalarındaki ahlaksızlığın zirvesini gösterdiğini belirtiyor.
Değerli dinleyiciler, Fars Körfezi adıyla hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri parsli.ir'den takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@wiz.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'yi seçkin ve büyük bir fakih olarak tanıtıyor. Bugünkü kısa sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin konuşmalarından naklen bu konuya değinmek istiyoruz. Elbette imam büyük bir fakihti. Hem büyük ve seçkin bir fakihti. Hem bir filozoftu, hem teorik irfanda görüş sahibiydi. Bu meselelerde teknik ve bilimsel bölümlerde bir önder sayılırdı. Lakin imamın seçkin şahsiyeti bunların hiçbirine bağlı değildir. İmamın asıl kişiliği ve Allah için hakkıyla savaşın idi. Büyük imam, o seçkin bilimsel alanlara sahip olarak Allah yolunda cihat meydanına girdi ve bu cihadı ömrünün sonuna kadar sürdürdü ve muazzam bir hareket oluşturdu. Sadece kendi ülkesinde değil, bizim tüm bölgede ve tüm İslam dünyasında ve bir ifadeyle tüm dünyada. Bu hareketin sonucu eşsiz bir sonuçtur. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Allah'a emanet olunuz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Fransa'nın İran'da huzursuzluğu teşvik etmesinin dostanı olmadığını belirtti. İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi paylaştığı tweet mesajında Tahran'a döndüğünü duyurdu. Ve Amerika Temsilciler Meclisi yine müdahaleci bir kararla kargaşacılara destek verdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.